Şeyh Bedrettin Varidat, İsmet Zeki Eyüboğlu, 8. Kaset, 2. Yüz. Ayaklanmaların yeni bir devlet kurma amacını gütmediği, yalnız inançlarını yaymayı erek edinmediği, daha çok geçim sıkıntılarından doğduğu bir gerçektir. Bunların inançları da yaşama gerçeklerinden kaynaklanan içinde bulunduğumuz evrene yönelik düşünce ürünleridir. Baba iyilikte tin ölümsüzdür. Olgun kişiden olgun kişiye geçer. Nitekim Muhammed'in tini Ali'ye, onunki de baba İlyas'a, baba İshak'a geçmiş, varlığını sürdürüyor inancındaydılar. Onlara göre gerçek olan ancak bu evrendir. Ne varsa buradadır, gerisi düştür. İnsan yaşadığı sürece vardır. Ölümden sonra yeniden eski biçime dönüşme, yargılanma, ilk varlığını sürdürme yoktur. Baba İshak peygamberdir. Onun ardından gitmeyen suçludur, öldürülmesi gerekir. Baba iyiler kara cübbe, kırmızı başlık. Ayaklarına da sandal biçimli bir ayakkabı giyer, köylerde dolaşır. İnançlarını yaymaya çalışırlardı. Onlara göre yeryüzü varlıklarından eşit ölçüler içinde yararlanma gereği vardı. Sömürü, başkalarının emeğine dayanarak geçinme suçtu. Genellikle Öztürkçe konuşan, padişahların aşırı tüketimine, Arap-Fars dillerinin Anadolu'da Türkçeden üstün tutulmasına, saray çevresinin yaşayışına, toprakların belli kimseler elinde toplanmasına, benzeri gibi karşı çıkan babayiler, Anadolu'nun yoksul Hristiyan topluluklarının da ilgisini çekmiş, kimi Hristiyanlar din değiştirerek aralarına katılmışlardı. Bektaşiliğin gelişip yayılmasında büyük etkisi görülen babayilik, toplumun yaşayış biçimi bakımından dengesizliğinden kaynaklanmıştı. Amasya-Kırşehir dolaylarında yoğunlaşan, sonraları daha geniş bir alana yayılan babayilik, 1240 yıllarında bastırılmak istendi. Birçok babayi dervişi kılıçtan geçirildi. Buna karşın olay durmadı. Selçuklulardan Osmanlılara geçti. Tarih bu ayaklanmaları inanç açısından görüp değerlendirme eğilimindedir. Bu, İslam tarihçilerinin çok yaygın bir anlayışıdır. Oysa olay tabandan başlayıp doruğa doğru yükselen, yoksulu tutup varlıklının aşırı tüketimini sınırlandırma ya da durdurma ereğini güden bir niteliktedir. Alevi inançlarına bağlanan Anadolu insanlarından, dönmelerden oluşan bu topluluk ahiretten çok yeryüzüne önem verdiğinden başka bir anlayışla görülmeliydi. Sünni yazarlar olaya böyle bakmadılar. Anadolu'da ayaklanan Alevilerin yaşam düzeyi incelendiğinde topraksızlık, sömürü, yoksulluk, köylerde çok dar koşullar altında yaşamak, bilgisizlik, devlet koruyuculuğundan uzak, benzeri gibi durumlarla karşılaşılır. Baba iyilikten kaynaklanan, onun birçok inanç ürününü benimseyen Bektaşilik, bu yazımızın konusu olan Simavilik birer toplum kurumu olarak görülmelidir. Onu oluşturan inanç öğelerinin kökleri de toprağın derinliklerindedir. Anadolu toprağı üzerinde ortaya çıkan tarih olaylarını incelerken, komşu ülkelerde daha önce görülenleri de gözden uzak tutmamak gerekir. Anadolu evrende bulunduğu yer dolayısıyla bir geçit niteliğindedir. Tarihi boyunca doğudan batıya akan göçler Anadolu üzerinden yol bulmuştur. Bu nedenle 6. yüzyıl ortalarında, sonlarında İran'da ortaya çıkan Mani diniyle, şamanlıkla daha önce doğan Zerdüşt diniyle bağlantıları, benzeşik kurumları görülen bir inanç akımının Anadolu insanlarını etkilemediği söylenemez. Anadolu insanlarının büyük bir topluluğunun 11. yüzyılda onu izleyen dönemlerde İran üzerinden Asya'dan geldiğini ileri sürenler bu inanç sorunları söz konusu olunca susuverirler. Konuşma gereğinde kalınca da işi yalnız inanç açısından görürler. Yukarıda adı geçen çoğu Anadolu dışında ortaya çıkan, doğuş yerleri bakımından birbirinden çok uzak olan inanç kurumlarını oluşturan öğeler arasında nedenli büyük bir benzerliğin bulunduğu açıktır. Özellikle tin, toplum düzeni, yeryüzü varlıklarından yararlanma, inanç sorunları, yaşayış biçimi, kadın erkek ilişkileri konusunda bir düşüncede birleşildiği kesinlikle ortaya çıkmıştır. Şeyh Bedrettin'in çevresinde toplananların tutumları, din karşısındaki davranışları, ne gibi bir yaşayışı özledikleri, kendilerinden aktarılan konuşmalardan anlaşılmaktadır. Şeyh Bedrettin'in peygamber olduğunu ileri sürdükleri söylenen Simavi kurumuna bağlı kimselerle bir Mazdeke, bir Babeke, bir karamitaya inananlar arasında önemli bir görüş ayrılığı yoktur. Bütün bu tarikat kurucuları kendi yandaşlarınca birer peygamber diye benimsenmiştir. Bu tutum, bu inanç Doğu insanının evreninde yeni değildir. Şeyh Bedrettin'in izini sürenlerin inançları belli bir tarihle başlamıyor. Araştırıcıların sandıklarından çok daha eskilere, derinlere gidiyor. Bunda dinlerin olduğu gibi onlarla karışıp kaynaşan düşünce akımlarının da büyük etkileri vardır. Peygamberlerin ortaya çıkmalarını sağlayan güçler neyse, şeyhlerin doğuşlarına yardımcı olanlar da odur. Ortada yalnız çağın getirdiği kurumlaşma ayrılıkları vardır. Bu ayrılıklar da toplumun özünden gelmektedir. Şeyh Bedrettin, Anadolu'da değil de başka bir ülkede, Türkistan'da ortaya çıksa, biraz daha değişik bir nitelikte yorumlanacaktı. Ortam öyle gerektirecekti besbelli. Bu gerekim ortamla düşünce ürünü arasındaki bağlantıdan doğmuştur. Bir düşünce ürünü olarak nitelenen inancı ancak kendi ortamı içinde anlama olanağı vardır. Kur'an ile hadiste Şeyh Bedrettin'in düşüncelerinin gelişmesinde iki önemli kaynaktır. Onun tasavvufla ilgili yapıtları incelendiğinde sık sık Kur'an'dan, hadisten alıntılar yaparak kendi anlayışı doğrultusunda yorumlaması bunu gösteriyor. Onun Kur'an'a, hadise verdiği anlam, getirdiği yorum, bu konudaki geleneğe, göreneğe pek uymaz. Bakınız Varidat 4, 8, 12, 13, 25, 26, 28, 31, 40, 49, 51, 64, 67, 68, 69, 71, 75, 79, 81, 82, 83, 86, 95, 104, 105, 108. Şeyh Bedrettin bu Kur'an hadis alıntılarını yorumlarken kendi düşüncesini açıklamakla kalmıyor. Yeni bir yorum denemesine de girişiyor açıkça. Onun Tanrı'ya, peygambere olan bağlılığı, Kur'an ile hadis gibi iki kaynak konusundaki düşüncelerini bağımsız bir söyleyişle açıklamasına engel olmuyor. Onun Kur'an ile hadisten yararlanması da tasavvuf yönündendir. Öteki İslam bilimleri anlayışıyla bağlantılı değildir. O Kur'an'ı, hadisi düşüncelerinin gerçekliğini, kesinliğini gösterecek birer kanıt diye yorumlar. Şeyh Bedrettin'in kişiliğini ortaya koyan, onu öteki İslam düşünürlerinden ayıran yanı, bu iki kaynağı yorumlamada benimsediği yöntemdir. Buraya değin verilen örnekler, yapılan açıklamalar, Şeyh Bedrettin'in yazılarından, yapıtlarından çıkan sonuca dayalıdır. Onun tanıştığı şeyhlerle konuşmaları, söyleşmeleri, tartışmaları sonucu edindiği bilgiler, kazandığı izlenimlerde birer kaynak niteliğindedir. Tasavvuf konularında şeyhleri, bilginleri dinlemek, onların düşüncelerinden yararlanmak Doğu İslam ülkelerinde eski bir gelenektir. Özellikle içe kapanış denen yöntem okuyarak, inceleyerek değil, dinleyerek benimsenir, uygulanır. Bugün bize yalnız adları kalan, düşüncelerinin toplandığı yazılı belgeler bulunmayan birçok tasavvuf erinin kulaktan kulağa aktarıla gelen görüşleri de birer aydınlanma kaynağıdır. Tasavvuf yoluna girenlerin bu aktarma bilgilerden, söylentilerden yararlandıkları geleneklere dayanan bir gerçektir. Şeyh Bedrettin'in Hüseyin Ahlati'den ne öğrendiğini, neler konuştuğunu bilemiyoruz. Ancak onunla tanıştıktan sonra kendini tasavvufa vermesi, onun etkisinde kaldığına bir kanıttır. Şeyh Bedrettin'in bunlardan başka yakınlık kurduğu kimselerden gizli bilimlerle ilgili bilgiler edindiği de söylentiler arasındadır. Özellikle Abdurrahmani Bistami'den öğrenim görürken, Seyahatul Büm Fi Hadisil Rum adlı yapıtını okurken, ileride büyük bir başarıyla ortaya çıkacağını, büyük önemli olaylar yaratacağını sezmiş ya da hocası kendisine sezdirmiştir. Biz yazıya bile geçirilen bu sözlerin, bu inançların birer söylenti olmaktan başka anlam taşımadığı kanısındayız. Şeyhi Bedrettin'e bilgi verirken, onun gelecekte sahip zuhur, sahip huruç olacağını söylediğini, böylece Bedrettin'i uyardığını sanmıyoruz. Abdülbaki Gölpınarlı AG'ye, ta, bizce Abdurrahman-ı Bistami, Sayahatul Bum, Fi Havadis İr Rum kitabını Bedrettin'e okuturken, sahip zuhur, sahip huruç olacağı inancını ona aşılamıştır diyor. S10. İnanılması biraz güç olan bu açıklamada bir söylenti niteliği taşıdığından ilginçtir. Ancak Şeyh Bedrettin'in bir takım bilgileri kulaktan edindiği, onların etkisinde kaldığı söylenebilir. Bu bilgiler de kendisinden çok tasavvufla ilgili olsa gerek. Doğu İslam ülkelerinde insanları tanrılaştırmak, kuşlar gibi uçurmak, göklerde yerin 7 kat altında bir posta oturarak denizler üzerinde dolaştırmak, yüzlerce yıl yaşatmak, öldürüp diriltmek, Tanrı ile konuşturmak, olmayacak işleri oldurmak, derisi yüzden bir kimseyi derisi omzunda Kabe'ye göndermek, bir damla sudan bir deniz oluşturmak, kılıçla insanın başını kesip yeniden yerine koymak, benzeri gibi sağlıklı bir başın almayacağı işleri yapmak, yaptırmak çok yaygın bir gelenektir. Şeyh Bedrettin de bu tür söylentileri duymuş dinlemiş olabilir. Ancak varidattaki düşünceleri, İslam dininin temel ilkeleriyle bağdaşmayan inançları, görüşleri, çağın baskısı yüzünden bir takım düşünceleri açıkça söylemekten kaçınışı, özellikle din konusunda, kalkım günü, ölüp dirilme benzeri gibi. Onun böyle boş, us dışı söylentilere pek de inanmayacağı izlenimini uyandırmaktadır. Ne var ki bütün bu söylentilerde başka somut belgeler elimize geçmediğinden birer kaynak niteliğindedir. Bundan dolayı Şeyh Bedrettin onlardan etkilenmiştir denebilir. Şeyh Bedrettin tasavvuf konularıyla ilgilenmeye başlayınca çağında yaygın olduğu bilinen bir takım gizli bilimlerden geleceği önceden bilmeyi öğrettiği söylenen, alın yazılarını okuyan, sayılardan, harflerden, olaylarla ilgili sonuçlar çıkaran bilgilerden pek uzak kalmasa gerek. Ancak onlara inandığı da söylenemez. Yapıtlarında böyle bir inancı pekiştirecek bir iz yoktur. Ancak o çağlarda en güvenilir bilginlerin bile bu işlerle uğraştıkları, en azından onlara karşı ilgi duydukları göz önünde tutulursa, Şeyh Bedrettin de bu konuların yabancısıdır denemez. Buna karşın onun bunlara inanmadığı, inanır görünce bile bunun bir gerçek olmadığı kesindir. Tasavvuf konusunda da edinilen bilgilerin pek çoğunun söylentilere dayandığı, dinlemekle edinildiği bir gerçektir. Bunlar yazıya geçirilmediği için saptanma olanağı da yoktur. Bu yüzden hangi bilgilerin kulaktan kulağa aktarılarak, hangilerinin yapıtlar okunarak öğrenildiği kesinlikle bilinemez. Söz gelişi, Zunnuni Mısri, Bayezid-i Bistami, Hallacı Mansur benzeri gibi tasavvuf erlerinin düşünceleri olarak günümüze değin gelen bilgi varlıkları birer söylenti olmaktan öteye geçemez. Buna karşın gene de tasavvuf yoluna girenleri etkiler. Bu Doğu İslam uygarlığının değişmez bir geleneğidir. Bunun en somut örneği Kuşeyri'nin Risalesinde anlattıklarıdır. İslam dininin Kur'an'dan sonra ikinci kaynağı olan hadis de böyledir. Peygamberin sözlerinden oluşan hadis, peygamberin ölümünden 200 yıl sonra gelenlerce toplanmış, düzenlenmiştir. Buna karşılık onun kesinliği konusunda şeriat bilginleri kuşkuya bile düşmezler. Uydurma denen hadisler bir yana. Oysa uydurma olmayanların kesinliği de kulaktan kulağa aktaranlara, onlara olan sözlü güvene dayanmaktadır. İlk iki halife döneminde kuşkuya yol açar düşüncesiyle hadis toplama yasaklanmış, toplananlar yakılmıştır. Şeyh Bedrettin'in tasavvuf alanında kendinden önce gelen ünlü yazarların, ozanların yapıtlarını okuduğunu kestiremeyiz. Bir bakıma kimleri okuduğunu da adlarını andıkları dışında bilemeyiz. Ancak varidatta işlenen konuların kendinden çok önce ele alındığını, değişik yorumlara, açıklamalara uğratıldığını kesinlikle biliyoruz. Onun işlediği tasavvuf sorunları kendinin değil, çağların geliştirdiği sorunlardır. Şeyh Bedrettin'in yaptığı bu gelenekleşen sorunları kendi anlayışına göre işlemek olmuştur. Onun tasavvuf geleneğine uyarak Senai, Ölümü 1131, Attar, Ölümü 1193 gibi Orta Çağ'ın ünlü tasavvufçularını, daha başkalarını, bu arada Mevlana'yı, Ölümü 1274 okuduğunu söyleyebiliriz. Ancak görüşlerinde bunlardan ayrıldığı kesindir. Onun üzerinde en çok etkili olan gene maddeci bilgelerdir sanırız. Batinilikten esinlenişi maddeci İslam bilgelerini okuyup onların düşüncelerinden yararlanmasını engellemez. Şeyh Bedrettin düşünceleri bakımından çok yönlü kaynaklardan yararlanmış bir kimse izlenimi uyandırıyor. Onun varidatta görülen kimi çelişik düşünceleri bu varsayımı güçlendiriyor. Özellikle tin konusundaki kuşkulu, kesin sözünü söylemekten kaçar gibi olan tutumu okuyucuda böyle bir izlenim uyandırıyor. İlgili bölümde de açıklandığı gibi İslam düşüncesinin temel kavramlarına getirdiği yorumlar, tasavvuf kavramlarını işleyiş biçimi, onu çağının baskısı ya da daha önce gördüğü din öğrenimi gereği bir takım sorunlar karşısında işkilli davrandığını, desem mi demesem mi gibi sarsıntılı bir davranış içinde olduğunu gösteriyor. Bu da yararlandığı kaynakların değişikliğinden, sorunlara bakış ayrılığından olabilir. 3. Bölüm Varidat 1 Giriş. Şeyh Bedrettin'in yapıtları arasında en ünlüsü kuşkusuz Varidat'tır. Ölümünden sonra en çok ilgi çeken, en çok okunan, yorumlanan, eleştirilen, açıklanan, tartışılan, başkalarını etkileyen bu yapıtın derli toplu bir bütün olmadığını, Şeyh Bedrettin'in değişik toplantılardaki konuşmalarının kendisine sorulan sorulara verdiği karşılıkların derlenmesinden oluştuğunu söyleyenler vardır. Çevirisinden yararlandığımız Sayın Abdülbaki Gölpınarlı bu kanıdadır. AG'ye sayfa 31. Hangi açıdan bakılırsa bakılsın, hangi yolla derlenirse derlensin, Varidat'ta geçen konular düşünce tarihi bakımından eski, o dönem Osmanlı toplumu için yenidir. Bu yapıtın özelliği içerdiği konuları açıklamadaki somutluğu, toplumda bıraktığı etki yüzündendir. Şeyh Bedrettin düşüncelerini açıklarken çağın bilim geleneği dışına çıkarak yorumlarını Kur'an'a dayandırıyor. İnançlarının ondan kaynaklandığını, onun yanlış anlaşıldığını ileri sürüyor. Osmanlı toplumu için yeni olan bu şaşırtıcı yorum alışılmış türden değildir. Kur'an'a dayanan yorum geleneği cennetin, cehennemin varlığını, niteliğini, özelliğini, yerini belirlemeye, açıklamaya yöneliktir. Şeyh Bedrettin ise varidatta bu din kavramlarının yorumlandığı, sanıldığı gibi olmadığını ortaya attı. Oysa Kur'an'ın dili şeriata göre kesindir, açıktır. Varidat ise bu kesin, bu açık olduğu söylenen dili alt üst ederek doğrudan doğruya İslam dininin temel ilkelerine karşı çıkmıştır. Osmanlı toplumu inanç bakımından böyle bir düşünceye yabancıdır. Onun dayandığı din ilkelerine, daha önce Ravendi karşı çıkmışsa da suçlanmaktan kurtulamamıştı. Şeyh Bedrettin'in yaptığı da başka türlü değildi. Bu bakımdan varidat toplumu düzenleyen ilkelerle çatışır niteliktedir. Burada dil bakımından da ilginç bir durum vardır. Şeyh Bedrettin çevresinde toplananlarla, Arapça mı konuşmuş ki varidat bu Arapçayla yazılmıştır? Bu sorunun karşılığını bulmak güçtür. Arapça konuşmuşsa çevresinde toplananların da o dili kolaylıkla anlayabilecek, işlenen konuları bir konuşma bütünlüğü içinde kavrayabilecek bilgi aşamasında olmaları gerekir. Bu durumda olan kimselerin de varidatta ele alınan konulara yabancı olmamaları olasılığı vardır. Yoksa konuşmaları anlama olanağı kalmazdı. Şeyh yapıtını sonradan Arapçaya çevirmişse yer yer görülen tutarsızlıkların kaynağı nedir? Bu sorunun da açık seçik bir karşılığı yoktur. Varidat başlangıçta Türkçe konuşmalardan oluşmuşsa, bu konuşmalar Şeyh Bedrettin'den çok uzakta bulunanlara hangi yolla ulaştırılmıştır? Bu işi Börklüce Mustafa ile şimdilik adını bilmediğimiz kimseler yapmışlarsa, bütün malların kadınların ortak olması düşüncesi kimindir? Varidatta ne böyle bir konu ne de böyle bir soru vardır. Bu durumda çağına göre çok aşırı sayılan bu düşünceyle Şeyh Bedrettin'in bir ilgisi olmasa gerek. Bu düşünceler Börklüce Mustafa'nınsa ki kaynakların kimi öyle söylüyor, toplum anlayışı bakımından çok ilginç bir kişi demektir. Belli bir anlamda Şeyh Bedrettin'i de aşmıştır. Yok Şeyh Bedrettin ise bunu hangi kanıtlara dayanarak ileri sürebiliriz? Bu sorunun da karşılığı yoktur. Diyelim ki bütün düşüncelerin kaynağı Şeyh Bedrettin'dir. Öyleyse varidat ya sonradan iyiden iyiye değiştirilmiş ya da Şeyh Bedrettin bu sarsıcı düşüncelerini yapıtından çıkarmıştır. Bütün bunlar birer olasılık, varsayım olmaktan öteye geçemez. Bugün birkaç Arapça örneği, birçok yorumu, açıklaması elimizde bulunan varidat, kimi yorumları Arapçasıyla iç içedir. Bir tasavvuf ürünü olmaktan öteye geçemez. Buna karşın elde bulunan yazmalar, çeviriler de birbirini tutmuyor. A. Gölpınarlı çevirisinde bulunan kimi bölümler, Musa Kazım çevirisinde olmadığı gibi, yorumlarda da aykırılıklar, ufak tefek bölüm değişiklikleri vardır. A. Gölpınarlı çevirisinde bulunan Farsça bölüm biraz şaşırtıcıdır. Şeyh Bedrettin az da olsa böyle bir bölümü neden Farsça yazsın ya da yazdırsın? Bu soru da karşılıksız kalmaktadır. Varidat hangi açıdan bakılırsa bakılsın, yüzyıllar boyunca etkisini sürdürmüş, özellikle ozanlar üzerinde derin izler bırakmıştır. Bakınız Şeyh Bedrettin'in etkisi. Oysa onun etkisinde kalan kimselerin, tarihçilerin bildirdikleri gibi, kadınları da ortamalı saydıkları konusunda elimizde en küçük bir ipucu yoktur. Özellikle Niyazi Mısri, ölümü 1693, gibi Nakşibendi, Halveti tarikatlarına giren, şeyhlik aşamasına yükselen bir kimsenin Şeyh Bedrettin'e derin saygı duyması varidatı, işitecek adını duydu canım dadını, bildim ki ariflerin esrarıdır varidat. Sıdk ile gönlüm sever görmeye canım eğer, anın için küm hakkın envarıdır varidat. Ol dürri yek, danenin kadri bilinmez anın, bu dili viranenin mimarıdır varidat. Dizeleriyle övmesi, ondan nedenle etkilendiğini, esinlendiğini gösterir açıkça. Bu durumda varidat için olumsuz bir yapıttır demenin ne gereği kalır ne olanağı. Varidatta işlenen konuların kimi de bir medrese bilimi olan fıkıh ile ilgilidir. Bunlar da kaza namazı, savm-ı visal adı verilen sorunlardır. Bu konu türlülüğü varidatın tek yanlı olmadığını, değişik sorunlar karşısında gerekeni yaptığını gösterir. Nitekim Şeyh Bedrettin'in yapıtını, varidatı yeren, izinden yürüyenleri dinsizlikle suçlayan Ebu Suud Efendi'ye karşın, babası Muhyiddin Muhammed Efendi de varidatı yorumlamış, Şeyh Bedrettin'i Tanrı yolunun, peygamber şeriatının arınmış bir kişisi diye nitelemiştir. Bütün bunlar varidat konusunda ne denli birbirini tutmaz, çelişik görüşlerin ortaya çıktığını öğrenme bakımından önemlidir. Bizim anladığımıza göre varidatta ileri sürülen düşüncelere karşı çıkanların çoğu tarihçilerin olumsuz yorumlarına inanmış, işe bir ön yargı ile başlamış, yapıta böyle bir kanıyla bakmışlardır. Tarihçiler varidattan çok yazarını yerme konusunda birleşmişler. Aralarında bu yapıtı okumayanlar vardır sanırız. Bu sanımız tarihçilerin varidatta geçen düşüncelere değinme işlerinden, yalnız Şeyh Bedrettin'le ilgili görülen ayaklanma olayını yermelerinden kaynaklanmaktadır. Bu yazarlar varidatta işlenen konuların çoğunun daha önce yazılmış tasavvuf yapıtlarında ele alındığını, uzun uzun yorumlandığını, ya bilmiyorlar ya da bilmiyor gibi davranıyorlardı. Bu olumsuz tutumlar varidatın etkisini azaltmadı, bir bakıma çoğalttı denebilir. Yalnız bu yapıt incelenince Osmanlı toplumunda bilim anlayışının hangi düzeyde olduğunu öğrenmek kolaylaşır. Osmanlı bilim anlayışı bir yoruma bile dayanamıyordu. Varidatta geçen konuların çoğu deneye, gözleme, olumlu, tutarlı kanıtlara, doğa olaylarına dayanan veriler değil, birer yorum ürünüdür. Hadisten, Kur'an'dan, suçlanmamış tasavvuf bilginlerinden aktarılmış düşüncelerdir. Onlara yapılan özel açıklamalardır. Varidat değişik konuları içermesine karşın varlık birliği salt varlık konularında birleşir. Yapıtın bütünlüğü bu iki konu üzerinde oluşur. Öteki konuların bunları açıklamak için birer yan konu, ayrıntı konu olduğu anlaşılır. Şeyh Bedrettin bir takım düşler görür. Düşler kurar, sanrılara kapılır, olaylar anlatır, döner dolaşır, varlık birliği, vahdeti vücut ile salt varlık. Vücudu mutlak üzerinde durur. Bunda direnmesinin bütün çalışmalarını bu konu üzerinde yoğunlaştırmasının dile getirdiği bir gerçek vardır. O da Şeyh Bedrettin'in uzun süre bu konuyu düşünmesidir. Varidat, içe doğuşlar adından da anlaşılacağı gibi düzenli bir düşüncenin değil bir içe kapanışın, sezişin ürünüdür. Onda us ilkelerine dayalı inceleyici, araştırıcı, karşılaştırıcı, eleştirici bir özellik yoktur. Bütün ağırlık içe doğuşlara, duyuşlara verilmiştir. Şeyh Bedrettin'in bütün şimşekleri üzerine çekmesine yol açan bir yapıt olmasına karşılık, varidatta toplum konularına, yönetim sorunlarına, üretim-tüketim ilişkilerine, öğretime, eğitime yer verilmez. Oysa tasavvuf alanına giren bütün sorunlara değinilir. Bu dağınıklık varidatın önemini azaltmaz. Doğu düşüncesinde bir konuyu baştan sona değin, belli kurallara göre düzenle işleme sorunlara çözüm getirme anlayışı yoktur. Bütün tasavvuf erleri yapıtlarında dağınıklık içinde bütünlük kurma eğilimindedir. İçine ne doğmuşsa onu olduğu gibi yazıya geçirmek, dille açıklamak, belli düzene göre dizileştirmemek doğuda yaygın bir düşünce geleneğidir. Tasavvuf insanı düzen değil duyuş insanıdır. O us ilkeleriyle değil içine doğanlarla düşünür. Bu nedenle varidatta bir felsefe yapıtının düzenini, bir bilim çalışmasının değerli topluluğunu aramak gereksizdir. Bu çalışmamızda en önemli dayanağımız varidat olmuştur. Ancak bu yapıtın elimizde bulunan yorumları, yazmaları da pek değerli toplu değildir. En yeni çevirinin bile dili ağırdır. Özellikle tasavvuf kavramları bugünün insanına bu konularda özel bir çalışması olmayanlara büsbütün yabancıdır. Bu yabancılığı gidermek için burada çevirisini sunduğumuz varidatı yeni Türkçemize göre aktarmaya çalıştık. Eski kavramları olduğu gibi almaktan kaçınıp daha çok anlamlarını vermeye çaba gösterdik. Bu nedenle varidat günümüzde yazılmış bir yapıt niteliğine bürünür gibi oldu. Eski okuyucunun bu çalışmayı beğeneceğini sanmıyoruz. Ondan bir yakınlık da beklemiyoruz. Daha önceki bölümlerde varidattan yapılan alıntılarla Şeyh Bedrettin'in düşünce evrenini, kişiliğini, etkisini, önemini belirtmeye çalışırken burada sunduğumuz çeviriyi örnek olarak aldık. Çeviriyi düzenlerken daha önceki çalışmalar, özellikle Abdülbaki Gölpınarlı çevirisinden elden geldiğince yararlandık. Daha doğrusu kaynak olarak onu aldık. Sözün kısası miri malı çaldık. Varidat'ın sunduğumuz çevirisinde bölümleri birer sayı ile göstermeyi yeğledik. Böylece hangi düşüncenin hangi bölümde ele alındığının daha kolay anlaşılacağını belirtmeye çalıştık. Çevirilerde, çevirilere kaynak olan Arapça yazmalarda, yorumlarda bölümlerin sayılarla gösterilmesi yoluna gidilmemiş, yalnız Musa Kazım Efendi çevirisinde görüldüğü gibi bölümlere bir takım başlıklar konmuştur. Varidat yorumlarının çoğundaysa yapıtın yorumlanmak istenen bölümcükleri alınmış, onlara yorumlar eklenmiş. Böylece iki örnek birbirine karıştırılmış. Kimi yerde hangi sözlerin Şeyh Bedrettin'in, hangileri yorumcunun olduğunu anlamakta güçleşmiştir. 2. Çeviri. Esirgeyen, yarlığayan Tanrı adıyla, Tanrım senden yardım dileriz, iyilikle bitir işi. 1. Ahiret işlerinin bilgisizlerin sandıkları gibi olmadığını bil. O işler görünmeyen, gayb ve melekut evreniyle ilgilidir. Sıradan kimselerin sandıkları gibi duyu evreniyle, duyu evrenine eski dilde şehadet alemi denir. Duyularla algılanan, gözle görülen, içinde yaşanan evren anlamında söylenir. Şeyh Bedrettin'in bu sözlerinden duyu evreniyle, duyu üstü evreni birbirinden ayırdığı, bu konuda İslam dinine uygun bir yol tuttuğu anlaşılır. Daha sonra bu iki evrenden birincisinin değil, ikincisinin gerçek olduğunu söyleyecektir. Değil, peygamberlerin özü arınmış kimselerin sözleri doğrudur. Yanlışlık onların söylediklerini anlamamadadır. İyi bil, kuşkulanma bildirilerle bize ulaşan, yazılı belgelerle anlatılıp yayılan cennet, huriler, köşkler, ağaçlar, yemişler, ırmaklar, azap ve ateş, bunlara benzeyen başka varlıklar sözcüklerin yüzden anlamlarıyla açıklanamaz. Onların daha derin anlamları vardır. Onları ancak Tanrı'ya yakınlık kuran, içi dışı arınmış kimseler bilirler, anlarlar. Tapınmayı, ibadeti gerekli göstermenin amacı gönülleri geçici varlıklardan sıyırıp en yüce varlığa, başlangıcı olmayan varlığa yöneltmektir. Geçici varlıklara bağlanan bir gönülle 1000 yıl namaz kılsan sevapla ilgili bir kazancın olmaz. 2. Bu gövde ile ayrıntıları dağılıp yok olduktan sonra yeniden eski biçime dönemez. Yeniden birleşip bütünleşemez, var olamaz. Ölüyü diriltmenin amacı da bu değildir. Sen neredesin aşaşkın? Kendini dünyaya vermen, onunla uğraşman yüzünden gerçeği kavrama yeteneğin azalmıştır. Gerçeğin olgunlukları senin düşündüğünden başkadır. O olgunluklara yönelemeyişin, onlardan uzak kalışındandır. Bu anlatılanı bilsen, anlasan, ondan yararlanırdın, gönlün o yana yönelirdi. Yemişlerle başka ilgi çekici nesnelerle kandırılan bir çocuğa benziyorsun. Ona içinin çektiği nesneleri göstererek bilgi edinmesini sağlarlar. Yoksa bilgi edinmekten kaçınır. Sen şu yolunu şaşırmış gönlünle Tanrı'yı, peygamberleri tanıdığını, kitapları okuyarak ne demek istediklerini anladığını mı sanıyorsun? Dersle uğraştıkça gerçeği kavramaktan uzaklaşıyorsun. Bunu bil. 3. Tanrı buyruğu, onun özü gereğidir. Eski deyimle zati iktiza karşılığı, özü gereğinden anlaşılan şudur. Bir varlık varlığını yalnız kendine, kendi özüne borçlu olur. Var olmak için başka bir nedeni gerektirmez. Söz gelişi Tanrı yalnız kendi özüyle vardır. Bu özüyle var olma onun için bir gerekimdir. Başka türlü olma, düşünülme olanağı yoktur. Sözlüğe bakınız. Sözle, harflerle, Arapça ya da başka bir dille açıklanacak türden değildir. Kalem bütün nesnelerin gerçeğidir. Nesneler ortaya çıkış süresinde kendi varlığına ne türden görünecekse onu yazmaktadır. Huriler, köşkler, yemişler ve bunların benzerleri yalnız düş ülkesinde vardır. Duyu evreninde yoktur. Anla artık. Cin de böyledir. Adından da anlaşılır böyle olduğu. Duyularla ilgisi yoktur. Oysa gören kimse onu evrende varmış sanır. Gerçek öyle değildir. O düş gücüyle vardır ancak. 4. Yüce Tanrı görünmeyeni, el gaybı ancak Tanrı bilir dedi. Bu el gayb sözündeki elif, lam birer tanımlama belirtisidir. Gerçekte bilen yalnız o, bir olan. Ne varsa yok edendir. Bütünün bütünde olması kuşkudan, duraksamalardan uzaktır. Bütün varlıklar öz bakımından birlik içindedir. Her nesne her nesnede vardır. Görmüyor musun tohumda bütün ağacın var olduğunu, bütün ağacın o tohumdan oluştuğunu? Bunun gibi ağacın ayrıntılarından her birinde tohumun bulunduğunu, tohumdan ağaç, ağaçtan tohum oluşmaktadır. Bütün evrenler özde gerçekleşir, bu özde bir bütün olarak evrenlerle gerçekleşir. Bütün evrenler bir tozanda, zerrede, atomda vardır. Bu bilinir. Bütünün her insanda bulunduğu anlaşılır. Bu gizlilik nedenle aydınlanır. İnsanın ne gibi bir örtü altında bulunduğu ortaya çıkarsa, o zaman ben gizli bir gömüydüm, hazineydim, bilinmeyi sevdim, beni bilsinler diye insanları yarattım. Sözünün gizemi de o oranda aydınlanır. Ancak bilen de anlayan da gene kendisidir, Tanrı'dır, başkası değil. Tanrı bütün niteliklerden sıyrılmıştır, oysa gene bütün nesnelerle nitelenmiştir. 5. Gönülde saklı bir yağ parçasından oluşan fitil öylesine yandı eridi ki, gönül ışık oldu. Gönül binlerce ışıldağı kavradı, kapladı, onun ışık olması bundandır işte. 6. Ey gerçek yolcusu umutsuzlanma, sen de bu korkulu yerden aşar bu ışığı elde edersin. 7. Bir takım insanlar bir takım insanlara taparlar. Kimi altın ve gümüş paralara, kimi yenilecek içilecek nesnelere, yüceliklere, övünç veren varlıklara tapar da Tanrı'ya taptığını sanır. 8. Yüce Tanrı şöyle der, biz gerçekten emaneti göklere, yeryüzüne, dağlara verdik. Yüklenmekten kaçındılar, ondan korktular. Onu insana yükledik, o ise pek zalimdi, bilgisizdi. Gerçeği kavrayan bu emanetin Yüce Tanrı'yı bilmek, anlamak olduğunu söylemiştir. Ben bu sözün Tanrı örneği, sureti anlamında söylendiği kanısındayım. Çünkü Adem Yüce Tanrı'nın örneği biçiminde yaratılmıştır. Onun görünüş biçimi Tanrı'yı yansıtır. Bu Tanrı'ya benzeyiş özelliği yalnız insanda bulunur. Başka varlıklarda bulunmaz. Bundan dolayı göklere diye başlayan tümcenin göklerdekiler biçiminde yorumlanması gerekmez. Ayetin anlamı göklere, yeryüzüne, dağlara niteliğindedir. Onlar yüklenmekten kaçındılar, onu insana yükledi. İnsan bu Rahman örneğini benimsemeden önce gövdesi yönünden pek zalimdi. Pek bilgisizdi. Ancak o niteliği kazandıktan sonra doğrulukla davranan oldu, bilgi edindi. 9. Seni Tanrı'ya, Hakk'a götüren, Tanrı'ya gitmen için özendiren her nesne melektir, Rahman'dır. Tanrı'dan başkasına götüren, özendiren her nesne ise iblistir, şeytandır. Seni Yüce Tanrı'ya yönelten güçlerin meleklerdir. Gövdeye bağlı şehvet koşullarına götüren güçlerin de şeytandır. Aşaşkın. Sen meleklerle, şeytanlarla dolusun. Egemenlik üstün olanındır. Cin bu ikisi arasında kalan güçlerdir. 10. Yeryüzü bölgelerinden bir yere düşen her yağmur damlasının bile belli bir nedeni vardır. O damlayı yere düşüren melektir. O damlanın varlığını sağlayan nesnelerin her biri bir melektir. Her damla için bir melek vardır dersen, damlanın varlığını sağlayan neden dolayısıyla doğruyu söylersin. Her damla için melekler vardır dersen, gene o damlanın varlığını sağlayan nesneler yüzünden doğru söylemiş olursun. Bu iki sözcük arasında bir ayrılık yoktur. Her güç bir örnekle, suretle yansıtılır ve ona melek denir. 11. Azap, rahmet, tat ve benzerlerinin hak, Tanrı olduğunu, bu yüzden yerilmemeleri gerektiğini bil. Ancak Tanrı özü gereği bütün bunlardan biridir. Bunlar Tanrı özünün bu aşamalara inişinden dolayıdır ve ona oranla vardır. Görmez misin, insanın ve yılanın ağzındaki tükürük kendilerine dokunmaz da başkaları için ağı olur. Oysa canlılık ikisinde de ortaktır. Yarardan da zarardan da biridir. İşte Tanrı hem bunlardan biridir hem de ortaya çıkış bakımından onlardadır. Çünkü Tanrı bütünlerin bütünüdür. 12. Tanrı özünde ortaya çıkış, görünüş eğilimi vardır. Bu da Tanrı'nın tikel nesnelerde görünüş alanına çıkışı ile gerçekleşir. Sevgi de eğitimden ve Tanrı özü gereğincedir. Yüce Tanrı'nın ben gizli bir gömüydüm, bilinmeyeni sevdim, beni bilsinler diye insanları yarattım. Sözleri bunu gösterir. Başka bir deyişle bu gerçekleşmede yoktu ortaya çıkışta, taayyün. Buna karşılık ben gene insanları, halkı yarattım. Halkla gerçekleşip ortaya çıkarak onları görünüş alanına getirdim demektir. Bu anlamla kimi şeyhlerin bilgi ve sevgi konusunda düştükleri anlam arasında büyük bir uzaklık vardır. Uyan da kendine gel. Bir toplumun hatip, imam ve benzeri önderlerinin amaçları gerçek değil. Tanrı'ya ulaşma olmayınca bu tür topluluklardan çekilmen için bu sana yeter. Amaç onları doğru yola getirmekse ona söz yok. İbadetlerin direği onlardaki belli bir amacın varlığıdır. O da Tanrı'dır. Bu direk ortadan kalkınca ibadetleri de yok olur. Yalnız kötü toplulukları kalır. En doğrusu da böyle bir toplumdan uzak kalmaktır. 13. Var olanın Tanrı olduğunu, başka bir nesne olmadığını bil. Amaç da yalnız odur. Ya maksut, ya mevcut demelerinin anlamı da budur. Birbirinin karşıtı bile olsa, bütün varlıklar tüm varlığa, Tanrı'ya bağlıdır. Aykırılık yalnız aşamalar dolayısıyladır. Tanrı, hak bunlardadır. Ancak onlardan beridir. Batıl da varlık bakımından haktır. Onun batıl oluşu görecedir. Bütün varlık aşamaları nesneler evrenindedir. Bu nesneler yok olsa tinler ve soyut varlıklardan başka bütün nesneler ortadan kalkar. Mirsadül İbad yazarı bir örnek vererek gövdeleri şeker kamışlarına, tinleri de onlardaki şekere benzetmiş. Tinlerin gövdesiz olabilecekleri sanısına kapılmış, gövdeleri birer gömlek gibi görmüştür. Oysa gerçek böyle değildir. İnsanın gövdesi tindi, haktı. Örneklerin birikimiyle yoğunlaştı. Örnekler ortadan kalksa gene özelliğini kazanır ve eşi olmayan hak kalır. Hak etki bakımından Tanrı'dır. Tapılacak varlıktır, yaratıcıdır. Etki altında kalması yönünden de kuldur, yaratılmıştır. Egemenlik altındadır, isteneni yapma gereğindedir. Bundan dolayı bütün işler haktandır. Görüntüler onun araçlarıdır. Kul görünümünde yalnız hak vardır. Ancak kul kendisinde haktan ayrı bir yetenek, bir güç, bir varlık bulunduğunu sanırsa buna bilmezlik denir. Bir iş yaparken işi yapan kendisinin de kullandığı aracında ayrı birer varlık olduğunu sanırsa aldanır. Kullandığı aracın varlığı işi yapanın varlığı nedeniyledir. O aracın kendi başına var olduğuna inanırsa bu kötü bilmezliktir. Gerçeği bilir de kendisinin salt varlık olan haktan geldiğini, bütün yetkinin Tanrı'da olduğunu, o işin Tanrı varlığından dolayı kendisinde gerçekleştiğini anlarsa bu iyi bir durumdur. Yaptığı işi Tanrı ile olan bağlantısı yüzünden kendisi yapmış gibidir. Bu aşamada iş görünüşte insanın, gerçekte Tanrı'nındır. Bilgin kişi yaptım, düzenledim derse gerçeği söyler. Bilgisiz kişi bunları söylerse gerçeğe aykırı düşer. 14. İhtiyar bir mazhardan, mazhar kavramının burada özel bir anlamı vardır. Tanrı tek varlıktır, önüne ön, sonuna son yoktur. Bütün varlık türleri onun birer görünüşü niteliğindedir. İnsan, evren, Tanrı birdir. Ayrılık yalnız bu görünüştedir. Tanrı'nın görünüşüne eski deyimle zahir olma, açığa çıkma denir. İşte zahir olunan yer anlamında mazhar sözcüğü kullanılır. Burada geçen mazhar sözcüğü de Tanrı'nın görünüş alanına çıktığı nesne demektir. Zahir olunan yer, görünülen yer, nesne, Tanrı'nın varlık türlerinde yansıması sonucu oluşan varlıktır. Varoluş Tanrı'nın yansıması, bir nesnede mazharda görünmesidir. Ortaya çıkan bir işi ortaya koyan demektir. O işi yapıp yapmayacağını sanmak değildir. Çünkü işler Tanrı isteğiyle ortaya çıkar. O istekte iş ve dış nedenler yüzünden aşamaların, örneklerin özü gereğidir. Bunlar birleşip toplanınca istek de gerçekleşir. İsteğin gerçekleşmesi sonucu işler de olur. Oysa insan dilersem yapmam sanır. Bu böyle değildir. İşleri yapmak da böyledir. İstersem yaparım sanır ki bu da yanlıştır. Öyleyse ihtiyar bir işin olup olmayacağını kavramaktır. Hayvanda birbiriyle çelişen işler görülür. Onda ihtiyarın varlığını sanmak bir kuruntudur ancak. İşin doğrusu ihtiyar benden duyduğundur. Karganın çöplükte işinmesi, geceleyin horozun ötmesi ve buna benzer işler bilgisizlerde, bu hayvanlarda ihtiyar bulunduğu sanısını uyandırır. Bu doğru değildir. Aklı yetersiz kimse ister anlasın ister anlamasın, seziş, keşf yoluyla bize verilen bilgi budur. 15. Evren soyu, türü, özü bakımından kesin olarak önsüzdür, önüne ön yoktur. Onun sonradan ortaya çıkışı özü gereğidir. Zaman yönünden değildir. Hak'tan çelişik nesneler ortaya çıkar, kimini benimser, kimini benimsemez. Bunların Hak'tan ortaya çıkışı özün ve aşamaların yapısı gereğidir ve zorunludur. Bunlardan belli bir düzene girenler, anlayışa yakın olanlar, olgunların kazanılması türünden olanlar, Tanrı benimseyişine uygun gelir. Bunlara karşıt olanlar ise uygun gelmeyebilir. Bir kimse aklı başındayken yapmak istemediği işleri öfkelenince istemeye istemeye yapar. Böylece dilemediği işleri yapmış olur. Yukarıdaki durumda böyledir işte. Tanrı dileği öz gereğidir. Varlık aşamalarına göre ortaya çıkar. Yoksa bilgisiz kimselerin sandıkları gibi kötü ve iğrenç işler Tanrı dileğiyle ortaya çıkmaz. Tanrı zalimlerin ileri sürdüklerinden çok daha yücedir. 16. Gerçeği arayan kişi hastayı andırır. Onun dilediği olgunluklar da sağlık, esenlik gibidir. Bilgisizlik gerçekten bir türlü hastalıktır. Hasta hekime gider, güvenir, hekim ona gereken ilaçları verir. Sağlığını düzeltmeye çalışır. Hasta hekimin verdiği ilaçları acılarına katlanarak kullanır. İşte gerçeği arayan da böyledir. Bir yol göstericiye uymak gereğindedir. Hasta sağlığını kazanır ya da kazanmaz. Ancak sağlığın, esenliğin koşulu hekimin önerilerine uymaktır. Hekime senin sözünü tutmam için beni sağlığa kavuşturman gerekir demek akla uygun değildir. Gerçek yolundaki engelleri açmak isteyen yolcuya düşen de söz dinlemektir. Aradığımı bulamadığım sürece şeyhlerin sözlerini dinlemem demesi yersizdir. Böyle söylerse gerçeğe varmak istemiyor demektir. Yararlıyı kazansın diye çalışır kişi. Bilmelidir, dileğine uygun gelmez her zaman. Çalışır ulaşırsa ereğine başarmış demek işi. Bir engel çıkar bozarsa işi suçsuzdur insan. 17. Hakka ulaşmanın başlıca yolu dünyaya bağlanmak, onunla çok oyalanmamaktır. Hakka ulaşmak istediğini söyleyen çok kimse vardır. Onlardan birine dünyadan yüz çevirmesi gerektiği söylenince, ereğine ulaşıncaya değin dünyaya bağlı kalacağını ileri sürer, direnir. Bu davranış akılla bağdaşmaz pek. 18. Peygamberler çocukların velileri gibidir. Çocuklarını yetiştirmek isteyen veliler onları olmayacak işlerle korkuturlar. Olmayacak nesnelere umut bağlatırlar. Velilerin söyledikleri toptan yalan olabilir. Ancak peygamberlere yalan yakışmadığından onların korkutmalarla, uydurmalarla ilgili sözleri başka anlam taşır. Dinleyici o sözlere kendi anlayış aşamasına göre başka türlü anlamlar verebilir. Doğruyu bilenler, arifler ise gerçek amacın ne olduğunu bilirler. Söz gelişi, birine şu işi başarırsan sana ışıktan iki kuş verilecek dendiğinde, anlatılmak istenen bilgiden, kavrayıştan iki kuştur. Oysa dinleyici bu sözlere herkesin verdiği anlamı verir. Gerçek amaç başkadır. Düş de bunun gibidir. Düşte görülen biçimler görüldüğünden başkadır. Görüldüğü gibi yorumlanmaz. Düş çok görüldüğünden, herkes düş gördüğünden durum az çok bilinir, düşünülür. Ne anlaşıldığı yorumla açıklanır. Ancak peygamberlerin yorumlarını erenler bilir, başkaları bilmez. Onlar bu konuda yetkili değildir. Erenler bunu sezişilebilirler. Halkın bu konuda kapıldığı sanrıların neler olduğunu anlarsın artık. Tanrı'ya giden yollar türlü türlüdür. Onun tadını tatmayan bilmez. 19. Esenlik olsun üstüne. İsa tiniyle diri, gövdesiyle ölüdür. Ancak o Tanrı tini, Ruhullah olduğundan tin yanı üstündür. Tinin ölümsüz olması nedeniyle onun için ölmemiştir dediler. Egemenlik üstün olanındır. Yoksa öğelerden kurulu gövdesiyle ölmemiş anlamı çıkmaz bundan. Bu olacak iş değildir, anla artık. 808 yılında bir cuma günü yeşiller giyinmiş iki kişi gördüm. Birinin elinde esenlik üstüne olsun, İsa vardı ve ölüydü. O iki kişi İsa'nın gövde bakımından ölmüş olduğunu bana açıklar gibiydi. Beni uyandırıyorlardı, Tanrı daha iyi bilir. 20. Ölü gövdelerin yeniden dirilmesi de halkın anladığı gibi değildir. Ancak bir süre gelir, insan soyundan kimse kalmaz. Sonra gene topraktan anasız, atasız insan doğar. Evlenme yoluyla soy türer, bu olabilir işte. 8. kaset, 2. yüzün sonu.